Ayrım 24.
TÜSTEK adlı örgüt 1 Mayıs katliamını ve Yeşilköy Havaalanı ve Sirkeci Garı bombalamalarının hemen ardından zuhur etmişti. Ve Haziran'da Orgeneral Ersun'un darbe girişiminin açığa çıkarılmasından sonra ortadan kaybolacak, bir daha da TÜSTEK adını duyan olmayacaktı. 25 Mayıs'ta Başbakan Demirel seçime 3 gün kala talihsiz işler olabilir, hiç görmediğimiz talihsiz işler dedi. 29 Mayıs'ta İzmir Çiğli Havaalanı'nda CHP lideri Bülent Ecevit'e suikast girişiminde bulunuldu. Alandaki bir güvenlik görevlisinin özel silahından çıkan mermi Ecevit'e isabet etmedi. CHP yöneticisi Mehmet İsvan'ı yaraladı. Ecevit olayı şöyle değerlendirdi. Çiğli Havaalanı'nda önce varlığı inkar edilen sonra gizli bir devlet deposuna alındığı ortaya çıkan bir silahla bana ve eşime düzenlenen ve arkadaşımız Mehmet İsvan'ın ağır yaralanmasıyla sonuçlanan suikast girişimi. Dipnot. Bülent Ecevit, Karşı Anılar sayfa 46. Ve seçime 2 gün kala CHP'nin 3 Haziran'da Taksim'de yapacağı seçim mitinginden önce Başbakan Demirel'den Ecevit'e Taksim mitinginde suikast yapılacağı uyarısı geldi. Demirel suikastın 3 Haziran Taksim Meydanı'nda CHP mitingi sırasında Sheraton Oteli üst katlarındaki odalardan birinden uzun namlulu ve dürbünlü bir tüfekle ateş edileceği, bu teşebbüsün 29 Mayıs 1977 günü İzmir'in Çiğli Havaalanı'nda cereyan eden olayla birlikte 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda vukua gelen olaydan cesaret alan, iç barışı büyük ölçüde sarsabilecek kanlı tertiplere karar veren ve ayrıca 5 Haziran 1977 tarihinde yapılacak olan seçimlerden bir fayda ummayan, seçimlerin yapılmasını istemeyen kişilerce yapılacağını bildiriyordu. Bu uyarıya rağmen CHP mitingi görkemli geçti ve o gün orada olacağım diyen Ecevit'le konuşmasını yaptı. Bir şey olmadı. Ama Demirel'in bu bilgiyi nereden aldığı tartışma konusu oldu. Demirel olayı gazeteci Cüneyt Arcı Yüre'ye şöyle anlattı. MİT'ten altında imza olmayan, onlar böyle davranır, antetsiz bir kağıt getirdiler. Bu yazıda Ecevit'e Taksim Meydanı'ndaki CHP mitingi sırasında suikast yapılacağını ihbar edildiği bildiriliyordu. Sordum, MİT'e doğruladılar. Vahim bir olaydı, düşündüm. Ecevit'e gerçekten bir suikast yapılırsa bunu daha önce neden bildirmediğim söz konusu olabilirdi. Bildirirsem haberin yayılması başka etkiler yapabilirdi. Fakat düşündüm, taşındım, Ecevit'e bu ihbarı bildirmenin başbakanın sorumluluğu gereği olduğuna karar verdim. Dipnot Cüneyt Arcı Yürek Demokrasinin Sonbaharı sayfa 104. Bu kitabın yazarlarının görüştüğü emekli bir MİT mensubu da aynı yönde konuştu. Ecevit'e suikast haberi bize geldi. KGB'den gelen bir yanlış yönlendirme de olabilirdi. Ama biz Başbakan Demirel'e bildirmeye mecburduk. Ama olayla ilgili önemli bir iddia daha vardı. Alman İstihbarat Örgütü'nün BND'de önemli isimlerinden Dr. Hans Eckart Kannap'in suikast bilgisini Tercüman Gazetesi'nin sahibi Kemal Ilıcağ'a söylemiş, o da Başbakan Süleyman Demirel'e aktarmıştı. Uğur Mumcu'nun verdiği bu bilgiyi Cüneyt Arca Yürek, Darbeler ve Gizli Servisler kitabının ikinci baskısına not olarak ekledi. Dipnot Cüneyt Arca Yürek, adı geçen eser sayfa 205. Doktor Kannap'in Gladio'nun kurucusu, Nazi Generali Gehlen'in öğrencisi, CIA ajanı Ruzi Nazar ile Alparslan Türkeş'in yakın dostu, MİT görevlisi Enver Altaylı'nın hamisi, Alman istihbaratçı bir Türkologdu. ÖHD konusu köşkte. Daha 5 Haziran seçimlerinin sonuçları kesinleşmeden iki önemli gelişme yaşandı. 1. CHP lideri Ecevit ÖHD'yi Cumhurbaşkanı Koru Türk'e şikayet etti. 2. Namık Kemal Ersun Ağustos Şurası beklenmeden emekliye sevk edildi. Ecevit 1974'te Kıbrıs müdahalesinden önce Sancar'dan duyduğu devlet sırrını, yani ÖHD gerçeğini kendi deyimiyle bir zehir gibi içinde saklamıştı. Ama 1 Mayıs ve kendisinin Taksim mitingi provokasyonlarında ÖHD'nin sivil kesiminin kuvvetli kuşkuları vardı ve bu sırrı artık saklayamayacağına karar verdi. 6 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e gidip bütün kuşkularını bir bir anlattı. Korutürk bunları yazılı vermesini istedi. Ecevit bu isteği yerine getirmeden önce partisinin 7 Mayıs'ta İzmir'de yapılan açık hava toplantısına isim vermeden devlet içinde fakat devletin bilgisi ve denetimi dışında bir örgütten söz etti. Herkes bunu MİT sandı. Sonra da Korutürk'e istediği bilgileri içeren bir mektup gönderdi. Ecevit'in mektubunda yazanlarla ÖHD ve kontur gerilla başbakanlık yapmış bir devlet adamının kaleminden ilk kez resmiyet kazanmış oluyordu. Bu bakımdan mektubun önemli maddelerini anımsamakta yarar var. Söz konusu örgüt gerilla ve kontur gerilla savaşları için ve her türlü yeraltı faaliyetleri için planlar yapar ve insan yetiştirir. Gizlilik içinde çalışır, demokratik hukuk dışındadır. 12 Mart döneminde sözü çok geçen ve kontur gerilla denen bu kimselerin bu örgüte bağlı olma olasılığı vardır. Bu eylemlerden bazıları görünürdeki çoluk çocuk değil ancak güçlü bir örgüt tarafından düzenlenecek niteliktedir. Özellikle 1 Mayıs 1977 Taksim olayı bu izlenimi vermektedir. Bu örgütte görev almış, yönetici olarak çalışmış kimselerden bazılarının emekli olduktan sonra da bilgilerini ve yetiştirdikleri elemanları siyasal nitelikteki eylemler için kullandıklarını gösteren belirtiler vardır. Ecevit mektubunda komando kadrolarından ve maddi destek veren bazı iş adamlarından da isim vererek söz ediyordu. Dipnot, bu iş adamlarının isimleri açığa çıkmadı ama bir yıl sonra Konya'da yapılan bir junta toplantısına Sakıp Sabancı ile Halit Narin'in de katıldığını göreceğiz. Yorum yok. Korutürk mektubun birer kopyasını 10 Mayıs'ta Başbakan Demirel ve Genelkurmay Başkanı Sancar'a gönderdi. Mektubu alan Demirel de Ecevit'e bir mektup gönderdi ve vehme dayanarak tahkikat yapılamayacağını, en ufak bir delil varsa bildirmesini istedi. Bu mektupların 5 Şubat 1978'de basında çıkmasıyla birlikte tartışma yeniden hareketlenecekti. Hareketlenen bir başka yer ise ordu üst kademeleriydi. Namık Kemal Ersu'nun Ağustos'a 2 ay kala zamansız emekli edilmesi kamuoyu için şaşırtıcı olmuştu. O arada Genelkurmay Başkanı Sancar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri macera peşinde koşanlara asla iltifat etmeyecektir demesinden gereken anlam çıkarılabilirdi. Ama biz bu zamansız emekliliğin esas nedenini yine yabancılardan öğrenecektik. Washington Post'un yazdığı habere göre 5 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde ihtilal girişiminde bulunan, başta Orgeneral Namık Kemal Ersun olmak üzere 200 subay emekliye sevk edilmiş ya da tutuklanmıştı. New York'ta yayımlanan The Christian Science Monitor ise biraz daha ayrıntılı bilgi veriyordu. Türkiye'de 5 Haziran seçimlerinden önce girişilen bir ihtilal teşebbüsü güçlükle önlenmişti. MHP lideri Alparslan Türkeş'in idaresinde aşırı sağcı 200 kadar subay ihtilal teşebbüsüne girişmiş, bu teşebbüste 3 de general yer almıştı. Amerikan gazetesine göre bu generallerden ikisi Namık Kemal Ersun ile Musa Öğün'dü. Önce darbenin lideri Kara Kuvvetleri Komutanı Namık Kemal Ersun tasfiye edilmişti. 1963'te darbe girişiminde bulunan Talat Aydemir'den Harp Okulu Komutanlığı devralan Ersun'un yazgısı da Alef'ine benzeyecekti ama bir farkla. Aydemir hayatını kaybetmişti. Ersun sadece üniformasını kaybedecekti. Üstelik birkaç yıl sonra da İş Bankası Yönetim Kurulu'na alınacaktı. Dipnot, Orgeneral Ersun darbesinin o zamanki PKK yönetiminin de dolaylı etkileri olmuştu. Abdullah Öcalan yanından hiç ayrılmayan pilot Necati'nin merkezden yönlendirildiğinden, hatta MIT'in adamı olmasından şüpheleniyordu ya, işte o pilot Necati bir ara ortadan kayboldu. Öcalan bunu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Komiser Kemal'in Yazıcıoğlu kendilerine yönelik bir provokasyonu sırasında keşfettiklerini söylüyordu. Pilot Necati'nin Namık Kemal Ersun'un yapması beklenen darbe girişiminde yer aldığını öğrenmişlerdi. Darbe olacak ve kendilerinin işi de sabaha karşı bitirilecekti. Darbe yarım kalınca pilot da grup içindeki görevine geri dönmüştü. Gazete Pazar, 22 Haziran 1997. Darbenin öteki liderlerinin tasfiyesi Ağustos'taki Yüksek Askeri Şura'ya kalmıştı. Orduda büyük operasyon. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ersun'un emekli edilmesinden birkaç gün sonra 5 Haziran genel seçimlerinin kesin sonuçları da açıklanıyordu. CHP 213, AP 189, MSP 24, MHP 16, CGP 3, DP 1 sandalye kazanmışlardı. Darbecilerin önlemek uğruna Türkiye'yi kan gölüne çevirdikleri sonuç gerçekleşmiş, CHP seçimden birinci parti olarak çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Korutürk hükümeti kurma görevini Ecevit'e verdi. CHP liderinin kurduğu azınlık hükümeti meclisten güven oyu alamadı. 21 Temmuz'da Demirel'in başbakanlığında AP, MSP ve MHP'den oluşan 2. MC hükümeti kuruldu. Böylece geri kalan darbecilerin emekliliklerini imzalamak yine Demirel'e kalmış oluyordu. Ersun'dan 2 ay sonra Ağustos tayinlerinde de darbenin öteki elemanları tasfiye edildi. Genelkurmay istihbaratın başında bulunan Recai Engin emekli edilen komutanlar arasındaydı. Dipnot, 1977 seçimleri yapılmadan önce darbe girişiminde bulunduğu için emekli edilen Recai Engin'in kardeşi Vasıf Engin, MIT binasına çıkarak intihara teşebbüs etti, kurtarıldı. Ancak daha sonraki yıl bu kez tabancasıyla intihar ederek hayatını noktaladı. 12 Mart darbesinin TRT Genel Müdürü Lockheed Soruşturma Komisyonu Başkanı Musa Öğün de emekli kervanına katılan isimlerdendi. Perde arkasına Türkeş'in bulunduğu bir junta daha tasfiye edilmişti. Ordudaki çalkantılar durulmadığı için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sancar'ın görev süresi bir yıl uzatıldı. Orgeneral Ersun yerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na kimin getirileceği Demirel Hükümeti ile köşkün arasını açtı. Teamüllere göre 1. Ordu Komutanı Orgeneral Adnan Ersöz'ün Kara Kuvvetleri Komutanı olması ve ertesi yıl Orgeneral Sancar'dan boşalacak Genelkurmay Başkanlığı'na gelmesi gerekiyordu. Cumhurbaşkanı Korutürk'ün tercihi de Orgeneral Ersöz'den yanaydı. Ama Başbakan Demirel'in 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Fethi Esener'i Kara Kuvvetleri Komutanı yapmak istemesi ortalığı karıştırdı. dipnot, Orgeneral Ali Fethi Esener 12 Eylül'den sonra Süleyman Demirel'in emriyle kurulan Büyük Türkiye Partisi'nin genel başkanlığına getirildi. Ancak Esener Paşa eski arkadaşlarından oluşan Milli Güvenlik Konseyi'nin vetosunu yemekten kurtulamadı ve partisi kapatıldı. Bu çekişme sonucu bir karar verilemeyince Orgeneral Esener de daha sonra MİT müsteşarı olacak olan Orgeneral Ersöz de emekli edildi. Ferruh Sezgin binbaşı rütbesindeyken TSK'dan ayrılmak zorunda kalan MHP'li subay. Parti içine genel sekreter yardımcılığına kadar yükseldi. Yazdığı kitapta şunları anlatıyor. Ersöz de Ersun gibi silahlı kuvvetlerdeki nadir beyinlerden biriydi. Olağanüstü mesleki bilgisi ve sergilediği ikna edici lider tipiyle bir cazibe odağıydı. Kuvvet komutanlığı için adı söz konusu olunca kendisinin solcu olduğu dedikoduları başlatıldı. Ersöz solcu değildi. Değildi ama geleneksel devletçilikten ayrılmaya, kapitalizme kaymaya da hiç taraftar değildi. O günlerde silahlı kuvvetlerin meydi de Ersöz'den yanaydı. Rahatça iddia edilebilir ki Ersöz şayet Genelkurmay Başkanlığı'na kadar yükselse ve 12 Eylül kendisinin komutasında yapılsaydı, ne milliyetçiliğin katledilmesine bulaşırdı ne de kapitalizme geçişe izin verirdi. Belki Türk milliyetçileri hayallerindeki milliyetçi asker modelini yine göremezlerdi ama Türkiye'de bugünkü Türkiye olamazdı. Dipnot, Ferruh Sezgin, Sistemin İntikamı, Yeni Düşünce Yayınları 1990 sayfa 7-8. Kara Kuvvetleri Komutanlığı aniden boşalınca devlet kuşu sonradan herkesin tanıyacağı bir ismin başına kondu. İzmir'de Ege Ordu Komutanlığı'nda emekliliğini beklemekte olan Okor General Kenan Evren Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. Evren'in yazgısını değiştiren ve önce Genelkurmay Başkanlığı sonra da Devlet Başkanlığı yolunu açan bu atamada yine Türkeş'in rolü vardı. 30 Ağustos 1977'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bir atama yapılmadan orası boş kaldı. Ben de yeni komutan adayı olarak hükümete Kenan Evren Paşa'yı önerdim. Koalisyon ortaklarıma dedim ki madem Ali Fethi Paşa'yı atamak mümkün olamadı, Kenan Evren Paşa'yı Kara Kuvvetleri Komutanı yapalım. Şartları da müsaittir. Dipnot, Hulusi Turgut, Türkeş'in Anıları, Şahinlerin Dansı sayfa 422-423. Kenan Evren'e bu desteği veren Türkeş, onun gün gelip darbe yapacağını, partisini kapatacağını ve kendisini hapse atacağını nereden bilebilirdi ki? Ama bir bildiği doğruydu. Evren'le aynı görüşteydiler ve bu nedenle 12 Eylül askeri darbesi sonrasında partisi için fikirleri iktidarda kendisi hapiste tanımı yapılacaktı. Darbecilerden boşalan yerlere gelenler arasında yine 12 Eylül'de tanıyacağımız başka ilginç isimler vardı. Sedat Celos'un Genelkurmay 2. Başkanlığına, Tahsin Şahinkaya Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, Nurettin Ersin 1. Ordu Komutanlığına getirildi. Donanma Komutanlığına getirilen Oramiral Nejat Tümer ise 1980'de Bülent Ulusu'dan boşalacak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hazırlanıyordu. Dipnot, 12 Eylül darbesi sırasında Alparslan Türkeş'in MHP Genel Merkezi'ndeki odasına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Oramiral Arif Akdoğanların yerine Oramiral Nejat Tümer'in getirilmesini istediği yazılı belge bulundu. Oramiral Tümer'in Deniz Kuvvetleri Komutanı olması için Bülent Ulusu'nun görev süresi bir yıl uzatılmıştı. Evet, görünüşe göre darbeciler tasfiye edilmişti ama Haziran 1977 darbecileri tasfiye edilmiş, onların yerini 12 Eylül 1980 darbecileri almıştı. CIA ajanı yakalanıyor. 118 52 17 tamam. 126 14 61 tamam. İstihbarat Daire Başkanı Necip Yusufoğlu ile Kontr Espiyonaj Daire Başkanı Hiram Abbas karargahta telsizden gelen şifreli mesajları dinliyorlardı. Yusufoğlu'nun odasındaydılar ve Mehmet Eymür'ün takip şubesinin yürüttüğü çok kritik ve riskli bir operasyonu izliyorlardı. MİT'çiler Ankara Yeni Mahalle'deki MİT merkezine karargah derler. O zamanlar MİT personelinin büyük çoğunluğunun asker olmasına ileri gelen bir alışkanlık olabilir. 118 52 17 tamam. 126 14 61 tamam. Ne diyorlar diye sordu İstihbarat Daire Başkanı Yusufoğlu. Şifreler sadece bu operasyon için özel olarak düzenlenmişti. Takipçilerle Hiram Abbas'tan başkasının anlaması olanaksızdı. Hedef elindeki çantayla bilinen sokağa girdi paşam. Çok tedirgin, sık sık arkasına bakıyor diye izah etti Hiram Abbas. Eyvah dedi Yusufoğlu, çok tecrübelidir, takibi fark etmesin. Hiram Abbas sakindi, merak etmeyin paşam, bizimkilerin hepsi işin ehlidir. Zaten artık gittiği adres belli oldu. Zaman geçmek bilmiyordu, Aralık ayındaydılar. Karargâhtaki oda çok iyi ısınmıyordu ama paşanın altında boncuk boncuk terler birikmişti. Yusufoğlu çok sıkıntılıydı. Müsteşar operasyona razı olmuştu ama baskın yapılmasına kesinlikle karşıydı. Sadece uzaktan fotoğraf ve video ile kanıt toplanmasını istemişti. Takipçilerin ufacık bir hatası her şeyi berbat edebilirdi. Bu endişe onu bunaltırken telsiz yine çalıştı. 120-43-34 tamam. 126-14-61 tamam. Hedef apartmana girdi dedi Hiram Abbas sorulmasını beklemeden. Girerken de arkasına bakıyordu. Acemi gibi davranıyor. Yusufoğlu'nun heyecanı yatışmamıştı. Alnındaki terleri mendiliyle silerken sordu. Bir aksilik çıkmaz değil mi? Yani bir hata falan. Belki de artık takibi kesmelerini söyleyebiliriz. Hiram Abbas bir yandan soluk almadan telsizi dinliyor, diğer yandan istihbarat daire başkanını sakinleştirmeye çalışıyordu. Operasyonu durdurmasından korkuyordu. Müsterih olun paşam, şimdiye kadar çok iyi gitti. Apartmandan çıkarken de videoya kaydetmeleri gerek. Biraz sonra her şey biter. Ama çok kısa bir süre içinde telsizden cızırtılar gelmeye başladı. Gürültüler arasından güçlükle bir şifre duyulabildi. 128-35-35, 128-35-35. Neler oluyor diyerek ayağa fırladı Yusufoğlu. Hiram Abbas bu sonucu önceden biliyormuş gibi, bizimkiler içeri girdiler dedi. Yusufoğlu durmadan, olamaz, yapamazlar, yetkileri yok, mahvolduk demeye başlamıştı ki telsiz yeniden çalıştı. Artık şifre yoktu. Hedef enterne, tamam, görev bitti, tamam. Bu bizim Mehmet dedi Hiram Abbas. Operasyon başarıldı paşam, adam iş üstünde yakalandı. Kader müsteşarlığın emrini dinlemedi, keyifle piposunu yaktı. Takvimler 10 Aralık 1977'yi gösteriyordu. MİT İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı, başka bir deyişle teşkilatın 3 numaralı adamı Sabahattin Savaşman, Amerikalılara devlet sırlarını verirken suçüstü yakalanmıştı. Neler olduğunu anlamak için biraz geriye dönmemiz gerekecek. Çünkü bu öykünün ayrıntıları MİT içindeki ekipler kavgasında akla gelen gelmeyen her türlü casusluk yönteminin nasıl kullanıldığını gözler önüne serecektir. Hiram Abbas'ın Ankara'da başına getirildiği kontr espiyonaj dairesi Sabahattin Savaşman'a bağlıydı. Yani Hiram Abbas operasyon düzenlediği Savaşman'ın mahiyetinde çalışıyordu. Hiram Abbas Ankara'ya geldikten kısa bir süre sonra Nuri Gündeş, Hiram Abbas kavgasındaki saflar aşağı yukarı bir netlik kazanmıştı. İki tarafın güçleri mevkilerinin önemine göre şu şekilde sıralanmışlardı. Emekli Kurmay Albay Nuri Gündeş cephesi. Sabahattin Savaşman, İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı asker. Nuri Gündeş, Personel Daire Başkanı asker. Mehmet Ali Kaşıkçılar, MAH Başkan Vekili sivil. Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısı askerdi ve reorganizasyon hareketinde Nuri Gündeş'i desteklemişlerdi. Kavga başlayınca tarafsız kalacak, kavga bitip ortalık yatışınca Gündeş'ten yana olacaklardı. Hiram Abbas cephesi. Necip Yusufoğlu, İstihbarat Daire Başkanı asker. Süleyman Yenilmez, Ankara Bölge Başkanı asker. Hiram Abbas, Kontr Espiyonaj Daire Başkanı sivil. Mahir Kaynak, Ekonomik İşler Daire Başkanı sivil. Mehmet Eymür, Takip Şube Müdürü sivil. Galip Tuğcu, 3 İstihbarat Başkan Yardımcısı. Ayrıca Hukuk Dairesi Başkanı Türkeş'in dünürü Şahap Homriş gibi MHP'liler de kavga başlayınca bu cepheden yana olacaklardı. Bu tablodan çıkarılabilecek sonuçlar şunlardı. 1. Hiram Abbas Ankara'ya geldikten sonra yaklaşık bir yıl içinde önemli bir gücü lehine çevirmeyi başarmıştı. Girişeceği büyük bir operasyonu sonuna kadar götürebilecek kadar desteği vardı. Hatta müsteşarın sessiz kalmasını bile sağlayabilirdi. Bu öyle bir operasyon olmalıydı ki hem kontrespiyonaj dairesini pasifleştirme çabalarını kırmalı, hem Nuri Gündeş cephesinden parça kopartmalı, hem de kendisinin hedefine ilerlemesini sağlayacak derecede prestij kazandırmalıydı. 2. MİT içindeki mücadelenin temeli sık sık iddia edildiği gibi bir asker-sivil karşıtlığı değildi. Nuri Gündeş'in onun asker düşmanı olduğu propagandasını yaymasına karşın Hiram Abbas'ı koruyanlar arasında MİT'te önemli bir gücü temsil eden askerler de vardı. Zaten asker-sivil ayrımı uygulamada değil, kafalardaydı. Hiram Abbas'ı yıllarca koruyup destekleyen, yükselmesini sağlayan eski müsteşar Fuat Doğu asker değil miydi? Teşkilata her fırsatta sivil personel alan Fuat Paşa olmamış mıydı? İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Emekli Kurmay Albay Sabahattin Savaşman'a teşkilattakiler en sivil asker adını takmamışlar mıydı? MİT'te Takiş Grubu. 1926'da doğan Sabahattin Savaşman muhabere subayı olarak Kore Savaşı'na görev yaptı. 1963'te Kahire'ye askeri ateşe olarak gönderildi. 1968'de Kurmay Albay rütbesiyle ordudan ayrıldıktan sonra MİT'e girdi. Kısa süre içinde Orta Doğu Bölgesi Muavinliği, Orta Doğu Bölgesi Başkanlığı, Elçilik Başkatibi görüntüsü altında 3 yıl Kahire'de istihbaratçılık yaptıktan sonra Ankara'ya dönüp MİT okulunda öğretmenliğe başladı. 1976'da İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na getirildi. Basamakları öyle hızlı çıkmıştı ki 8 yıl içinde sıradan bir haber değerlendiriciliğinden MİT'in 3. adamlığına yükselmişti. Savaşman 12 Mart öncesi ve sonrasında MGK'ya briefing veren MİT ekiplerinde de yer almıştı. Hiram Abbas yönetimi altında bulunduğu Savaşman'la daha ilk günlerden itibaren anlaşmazlık içine girmişti. Bu anlaşmazlığın nedeniyle ilgili olarak olayın kahramanlarının farklı iddiaları vardı. Mehmet Eymür'ün iddiası, Hiram Bey'in amiri durumunda olan Savaşman'ın Batılılarla ilgili çalışmalara özel ilgi göstermesi, bu konulardaki evrakları bir süre elinde alıkoyması dikkatini çekmiş. Hiram Bey'in kanaati Savaşman'ın İran'da askeri ateşelik yaptığı zaman angaje edildiğiydi. Dipnot Mehmet Eymür, adı geçen eser sayfa 109. Görüşlerine başvurduğumuz emekli iki üst düzey MİT mensubu da bize benzer şeyler söylediler. Sabahattin Savaşman istihbarat raporlarını ben bunları inceleyeyim diye bir iki gün kendinde tutardı. Sonra üzerinde hiç not, karalama falan olmadan temiz geri verirdi. Sabahattin Savaşman'ın iddiası. Darbeden sonra 12 Mart yazarın notu, iki büyük şehre karargah kurmuş ve yönetimin en üst katlarından kaynaklanan asker sivil karması, Junta adı verilen bir ekip doğdu. Buna karşı düzenlenen operasyonun planlarını yapan kişi Junta'nın karşı casusluk bölümündeki koludur. Kendisiyle aramda uzunca bir süredir husumet bulunması hadisenin nedenidir. Daha sonraları ben kudret kazanınca menfaat yolları kapandı tabii. Aktif görev imkanları kalmadı. Bir bölgenin başına da gelemedi. Yabancı uyruklu bir kadınla ilişkisini açığa çıkarmam bana olan nefretini daha da arttırdı. Darbe döneminin beşli çetesi içinde yer almıştı bu şahıs. Meşhur köşkte, yani Ziver Bey köşkü, bir araya gelen bu beş kişi, yani Yusufoğlu, Yenilmez, Savaş, Abbas, Eymür, yazarın notu, CIA yaptıkları hizmetleri örtbas etmek, kanun dışı eylemlerini unutturmak için şimdi de bana karşı birleştiler. Bu operasyonda karşıma çıkarılanlar hep o günkü iktidarın, hatta iktidarın bir kanadının, yani MHP kanadının adamlarıydı. Dipnot: Sabahattin Savaşman, üçüncü adam anlatıyor, sayfa 31-32. Ve Mahir Kaynağ'ın bize söyledikleri. Hiram Abbas iddialı bir isimdi. Tavrı hükmediciydi. Lider konumundaydı. Liderliğini kimseyle paylaşmak istemezdi. Peki ama MAH'a girdiği andan itibaren kendini CIA ile içli dışlı ilişkiler içinde bulan, hatta bazen maaşını bile oradan alan, ilerleyen yıllar içinde ortak operasyonlara katılan Hiram Abbas ne olmuştu da birdenbire CIA düşmanı kesilmişti? Çantasına uydurma belgeler koyduğu amirini neden Amerikalılara devlet sırlarını satıyor diye suçüstü yakalatmıştı. Yabana atılamayacak bir iddiaya göre Savaşman ile Hiram Abbas MIT'in denetimi dışında ayrı bir istihbarat ekibi kurmuşlardı. Takiş adı verilen bu grup başta CIA olmak üzere yabancı istihbarat örgütlerine dolar karşılığı bilgi ve belge satıyordu. İki istihbaratçı zaman içinde anlaşmazlığa düşünce Hiram Abbas bir komplo düzenleyerek Savaşman'ı tasfiye hareketini gerçekleştirmişti. Bu iddia 12 Kasım 1990'da çeşitli kişi ve kuruluşlarıyla gazete yazarlarına gönderilen imzasız bir mektupta yer alıyordu.